Ayrım 2, sayfa 13. Kadın. Bir ada vardı. Adayı hatırlıyorsundur, diyor babam. Gül kökünden piposunu güverteyi yalayan Poyraz'da yakmaya çalışırken zorlanarak, ben ölmeden her hafta gelirdik. O fena şeyler yaşanmadan. Ada senin çocukluğunun güzel, kaygısız zamanlarının geçtiği yer. Tığ örgüsü elbisenle sahilde koşturman gözlerimin önünde. Sonra kardeşinin yakaladığı çingene kelebekleri ve geç saatlere kadar süren oyunlarınız. İnşallah oraya gitmek şimdi seni tedirgin etmiyordur. Tedirgin etmek mi? Ne hissettiğimi bilse bu lafın bir ölünün ağzından bile tuhaf durduğunu anlar. Tedirginlik. Hislerime göre fazla sakin bir sözcük. Ona belki adadan sağ çıkamayacağıma dair bir önsezi denebilir. Ya da yola çıkmadan o kadar ilaç yutmama rağmen sinsi bir sıkıntı. İkisi de babamın sözlerinden daha doğru. Yine de kızamıyorum. Ne de olsa bir ölü. Üstelik 24 yıldır toprağın altında duran birine göre fena görünmüyor. Ölmesine neden olan darbe kafatasını kırmış, başın sağ tarafını hiyeroglife çeviren çöküntüye yol açmış. Sağlığında kartal gibi bakan gözlerinden biri aynı darbede ele fırlamış. Gözün olması gereken yerde bir kanlı katman. Ama bozulmuş simetrisine rağmen yine de yakışıklı. Özellikle sağlam taraftaki çıkık elmacık kemikleri ve çelik mavisi göz, bir zamanlar ne çekici bir adam olduğunu ele veriyor. Pipoyu yakmayı başarıyor ve Poyraz'a karşı kazandığı zaferin haklı gururuyla gülümsüyor. Ne hissettiğini biliyorum. Şu anda oraya gitmemek için her şeyini verirdin. Bir üçüncü sayfa haberine bile razı olurdun. Keşke arasalar da bu işi bırakıp kendisiyle beraber karısını ve üç çocuğunu havaya uçurmaya kalkan tüpçüyü araştırsan. Değil mi? Ama kader böyle bir şey değil Latife. Kader, binlerce görünmez ipliğin oluşturduğu, akıl sır ermez bir ağ. Ağı görmezden gelebilirsin ama ondan kurtulamazsın. Gevezeliği canımı sıkmıyor. Hatta şu hayat kavşağında çene çalacak birinin olmasından memnunum. Öldüğünden beri çok değişti babam. Üzerine bir konuşkanlık geldi. Oysa annem onun ketumluğundan şikayetçiydi. Bir adamın ağzından laf almak, deveye hendek atlatmaktan zor. Beni dinliyor musun diyor. Yanıyor mu diye piposunu kontrol ederek. Evet, ağı görmezden gelebilirsin ama ondan kurtulamazsın. Aferin. Yaşlancıkça büyük sözü dinlemeye başladın. İnsanoğlu böyledir işte. Öz kızın bile olsa, sen hayalete dönüşmedikçe ne dediğini dinlemezler. Vapur olduğunu bilmeyen vapur, yaralı bir hayvanı andıran sesler çıkararak ilerliyor. Daha fazla konuşmasın diye babama sırtımı dönüp kulaklarımı tıkıyorum. Düğmeye basmamla beynimi cello sesi dolduruyor. Jacqueline Duper'in genç yaşta toprak olmuş elleri Schubert'in piyanosuna eşlik ederken evleri saat kulesi ve kızılçam ormanları ile gittikçe yaklaşan ada gerçeklik kazanıyor. Ona bakıyor ve içimden tekrarlıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yanılıyor babam. Aslında kader falan yok. Burada olmayı kendim istedim. Beni bu vapura bindirip şu kara parçasıyla karşı karşıya getiren silsileyi başlatan, üç kuruşluk hayatta kalma hırsından başka bir şey değil. Üstelik istesem her an vazgeçebilirim. Kimsenin sallamadığı bir amaç uğruna kendimi komik duruma düşürüyorum. Koridorda arkamdan güldüklerini ve kahve makinesinin önünde dedikodumu yaptıklarını gayet iyi biliyorum. Sayfa sekreterlerinin zararsız bir deliymişim gibi bakmasına artık alıştım. Alışamadığım, amacıma sadık kalmakta gösterdiğim inat. Yakında 35'ime basacağım. Kadının kendisini kandırmaktan vazgeçmesi gereken yaş. Hele yıllardan acı ve pişmanlık dışında bir şey alamamışsanız, en azından dürüst olmakta fayda var. Gerçek şu ki, tükenmiş bir insanım. Kocam ve oğlum ölmeden onları uçağa bindirdiğim an bitmiştim. Rüyamda ikisini bu adamın sahilinde, meçhul bir şeyi beklerken gördüğümde, aynı rüyayı hala ara sıra görüyorum. İskeleye benzeyen bir şeyin önünde durmuş, başkente bakıyorlar. Ne bekliyorlar? Onları yutan denizin kabarıp hepimizi içine çekmesini mi? Sırtları niye dönük? Neden bana bakmıyorlar? Ben yokken de böyle sessizler mi? Tek başıma ne yaptığımı merak etmiyorlar mı? Onların seni merak etmesine gerek olmadığını biliyorsundur, diyor baba. Dişlerin arasındaki pipo yüzünden heceleri yuvarlayarak, onlar için senin yaşayacağın her şey sadece evrendeki bir an. Saatteki kum tanesi, bir çocuğun uykusunda aldığı nefes. Seni tekrar gördüklerinde hiç ayrılmamışsınız gibi davranacaklar ve bu sefer de sen buradan yıllarca acı çekerken özlemediklerini düşünerek güceneceksin. Ama bunun için zaman var. Niye? İstesem şimdi kendimi denize atarım ve mesele kalmaz, boğulup giderim. Onlar öldüğünden beri ilk defa mı vapura biniyorsun Latife? İlk kez mi sulara bakıp kendini atmayı düşünüyorsun? Bugüne kadar yapmadığını niye şimdi yapacakmışsın? Hele amacına bu kadar yaklaşmışken. Ne kadar saçma. İnsanın bir babasının olmasından daha fena bir şey varsa o da aynı babanın ölü ve düşüncelerinizi okuyabilen biri olmasıdır. Her söyleyeceğimi önceden bilmesi muhabbetimizi içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Daha söze başlarken nasıl bitireceğinizi bilen bir mahlukla konuşmadıysanız dilerim bu hiçbir zaman başınıza gelmez. Çünkü babanız bile olsa bir yerde insanın sabrı taşıyor. Sabrının taştığını düşünüyorsun. İnşallah boş boğazlık etmemişimdir. Hayır, sadece biraz kafamı toparlamaya ihtiyacım var. Birazdan adada olacağım ve işe nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. O zaman seni yalnız bırakayım. Piposunu güvertenin küpeştesine vurarak denize silkiyor. Ama son bir şey söylememe müsaade et. Etmesem söylemeyecek misin sanki? Seni buraya kadar getiren Atilla'nın şarkıları olduğuna göre bundan sonrasında da pekala yardımcı olabilirler. İçinden çıkamadığın bir durum olduğunda şarkıları hatırla. Biri yol gösterecektir. O şarkıları sevmediğini sanıyordum. Sevmiyorum. Hatta bana sorsan müzik demeye bin şahit ister. Ama takdir edersin ki senin hikayende şarkı olmaktan çıkıp birer mecaza dönüşüyorlar. Bu yüzden dinlemek zorundasın. Erkek. Bir kadın vardı. İlk gördüğümde hayatımın, daha doğrusu hayat dediğimiz şu küflü zincirin kırılacağını hissettim. Doğumumdan 42, paşanın mektuplarının bana gelip hayatımı değiştirmesinden 15 yıl sonraydı. Faytondan inmiş, şaşkın şakışkın bakınıyordu. Koyu yeşil bir anorak, kareli oduncu gömleği ve kot pantolon. Eski moda güneş gözlüğü takmış, kumral saçını topuz yapmıştı. Güzel olduğunu söyleyemem, eğer hayatım boyunca tanıdığım kadınlarla kıyaslarsam. Ama bir şekilde Fikriye'ye benziyordu. Aynı onun belleğimdeki resmi gibi. Öyle esaslı bir hüzün yayıyordu ki kızıl şamların gölgesine gizlenmiş olmama rağmen beni buldu, içime işledi. Boktan bir CV'ye sahibim. Benimkinin yanında Elvis'in geçmişi okul aile birliği toplantısı gibi kalır. Aslında anlatmak istediğimden emin değilim. Sadece Latife'nin bunca yıldır sakladığım adaya ipi kopmuş uçurtma gibi gelişinden ve sonrasından bahsetmek istiyorum. Ama çırpınırken hayatımın bir parçasına dönüştü ve onu maziyi eşelemeden anlatmanın yolunu bulabileceğimi sanmam. Biliyorum, Fikriye'ye benzediğini fark edince kaçmam lazımdı. Mağarama dönmeli ve duvarlarını kanımla ördüğüm hayat müsveddesini sürdürmeliydim. Ama onun yerine birkaç dakika bekledim ve arkasından otele girdim. Despina'dan almam gereken ilaçlar vardı. Latife adında bir kadın dedi Despina. Şaşkınlığını gizlemeye gerek duymadan, ne zamandır otelde kalanlarla ilgileniyorsun sen? Kimseyle ilgilendiğim yok. Dün gece zor geçti. İlaç almam lazım. Ayrıca şu müziği kapat. Despina beni çocukluğundan beri tanıyordu. Kim olduğumu bilmek yalnızca ona ve ailesine bahşettiğim ayrıcalıktı. Ruhunuzu dünyanın geri kalanından ayırıp bir mağaraya sığdırsanız bile bedenin ihtiyaçları bitmek bilmiyordu. Bu yüzden arkadaşlara ihtiyaç vardı. Kim olduğunuzu bilen, kim olduklarını bildiğiniz, ilaç ya da battaniye verecek dostlara. Benim dostlarım da Despina ve ailesiydi. Ayrıca haklıydı kız. Ona otelde kalan birini ilk kez soruyordum. Bir gazeteci. Çekmeceden çıkardığı küçük kahverengi ilaç şişesini tam ortamıza koydu. Üstelik kimliğini saklayabileceğini sanıyor. Adliye muhabirliği yapıyor. İstersen en kısa zamanda uzamasını sağlayabilirim. Despina artık Allah'ın unuttuğu bir adada, kendi kendine seksek oynayan küçük kız değildi. Mavi kâkülleri, özenle inceltilmiş kaşları vardı ve yüz hatlarındaki çocuksuluk çelişen sırtlanımsı bir gülüş edinmişti. Mesai saatlerinde beyaz gömlekle kırmızı kareli etekten oluşan üniforma, beyaz ayakkabılar giyerdi. Suç ortağına bakar gibi bakardı. Dudağının ucunda gülümsemeyi andıran çılgın bir kıvrımla. ''Ne diyorsun Atilla, sepetleyeyim mi?'' Oda anahtarını astığı dolabın yanındaki aynaya ne zaman baksam bir yabancı görürdüm. Saçı sakalına karışmış bu bir herif deli gözleriyle bakardı. Düşman olduğunu bilirdim. Canımı er geç alacağının farkındaydım ama korkmazdım. Birbirimize alışmıştık. İlk gördüğümdeki kadar hayret etmiyorum ama o bana aynı dehşetle bakıyordu. Adadaki ilk yıllarımda avladığım tavşanları hatırlatarak. O zamanlar arkadaşım yoktu. Despina'nın ailesiyle tanışmamıştım. Kimseyi görünmemek için mağaradan güneş batınca çıkar, açlıktan gebermemi önleyecek şeyler arardım. Tavşan yakalamakta ustalaşmıştım. Garibanlar gözlerine fener tutuldu mu, kitlendikleri için en basiretsiz avcının karşısında bile savunmasızdırlar. Canlarını almadan önce onun gibi bakarlardı, asla alamayacakları bir gerçeği anlamaya çalışarak. Bunu hatırlayınca içim aynadaki düşmana karşı merhametle doldu. Onun da korkuyor olabileceğini düşündüm. Göremediği ama var olduğunu bildiği bir şeylerden. Bizi buluşturan da paylaştığımız bu korkuydu. İnsan kendini tanımak istiyorsa er ya da geç düşmanına bakmalı. Elime yumuşak bir şey deyince irkildim. Despina gülümsüyordu. Küçük ve pürüzsüz elleri nasırlı parmaklarımın üzerindeydi. Galiba mandalina kokuyordu. Aynadaki adam gibi ben de korkuyordum. Despina içimde erkekli bir şeyin kıpırdanmasına yol açıyordu ve böyle bir gücü olduğunun belki de farkındaydı. Emin misin? Ne de olsa gazeteci gazetecidir. Üstelik mesleğini de saklamaya çalıştığına göre niyeti kim bilir ne. Bırak ne yapacaksa yapsın. Onlardan birine benzemiyor. Onların kokusunu 1 kilometreden alırım ben. Öyle olsun. Elini elimden çekip hala tam ortamızda duran ilaç şişesini götürdü. Peki ne oldu dün gece? Aynı şey, göğsümün üzerinde bir ağırlık. Bu sefer de biraz daha uzun sürdü. Ne kadar? Sabaha kadar. Niye daha erken gelmedin be adam? İşlerim vardı. Dudaklarını büzdü ve yukarı doğru mavi köküllerini havalandıracak şekilde üfledi. Düşünürken böyle yapardı. Saç telleri havada birkaç saniye titreştikten sonra tekrar alnına döküldüler. Bence artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Her zamanki gibi yanıtladım. Hayır, hiçbir şeyin değişmesi gerekmiyor. Sen bilirsin delikanlı. Ama haberin olsun. Böyle giderse o mağara seni öldürecek. Asıl mağara sayesinde bunca yıldır hayattayım demek geldi içimden. Ama Despina'nın enerjisiyle aşık atacak halim yoktu. Vazgeçtim. Şişeyi cebime koydum. Hem Despina'nın hem de aynadaki adamın bakışları sırtımda hissederek kapıya yürüdüm. Çıktığımdan sonbahar güneş gözlerimi aldı. Osmanlı'nın yüzlerce yıllık başkenti İstanbul'un gökdelenleri, denizin öte yanında gulyabanilere benziyordu. Cebimdeki ilaç şişesini parmağımla yokladım ve korkacak bir şey olmadığını, her şeyin yolunda gittiğini içimden tekrarlayarak ormana doğru ilerledim. Bunca yıl sonra hala peşimde olamazlardı. Kadın, bir çember vardı. Babam güvertedeki merdivende gözden kayboluyor. Başımı çevirdiğimde çımacının endişeli gözlerini fark ediyor ve her şey normal sansın diye gülümsüyordum. Adamı daha da korkutmak dışında bir işe yaramıyor. Sıska vücudunu sürükleyerek vapurun kış tarafına doğru uzayacak, Schubert'in alabalık beşlisi cello özgüleri halinde dağılıyor ve her şeyi örtüyor. Sonra ses dalgaları genişleyip babamın çıktığı merdiveni tırmanmaya başlıyor. Kaydı yaptıktan birkaç yıl sonra berbat bir hastalığa yakalanacağını bilmeyen Jacqueline, yayıyla tellere biraz daha asılıyor ve yüzlerce leylekten oluşan bir kuş sürüsü, bu dokunuş bir şeyin işaretiymiş gibi ansızın belirerek vapurun yanı sıra uçmaya başlıyorlar. Bir leylek evini nasıl bulur biliyor musun diye soruyor sürünün lideri. Hayır diyorum, hiç düşünmemiştim. Her bahar ta Afrika'dan yola çıkıp buraya geliyoruz ve hepimiz bir yıl önce kurduğumuz yuvalara yerleşiyoruz. Sence bunda bir keramet yok mu? Olması mı lazım? Hadi ülkenizi içgüdülerimizle bulduk diyelim. Şehri bulmamızı da doğanın mucizesi say. Peki şu koca şehirde senin arabayla bile bulmaktan zorlanacağın bir adresi ve o adresin bacasını nasıl hatırladığımıza dair en küçük bir fikrin var mı? Yok diyorum. Biri görüyor mu diye etrafı kolaçan edip çok meraklı değilimdir. O zaman düşünmeye başlasan iyi olur diyor leylek. Belki de bu ada böyle şeyleri düşünmeye başlaman için iyi bir fırsattır. Sonra kanatlarını güneye çeviriyor ve yüzlerce leylek de aynısını yapıyorlar. Yaylı çalgılar, piyano ve adanın gittikçe yaklaşan sırtını örten ağaç kalabalığı yüzünden iyice karışan aklımda birden onun şarkılarından biri. Bir gün gelecek anlayacaksın seni nasıl özlediğimi. Melodiyi hatırlayabilmek için kulaklığı çıkarıyorum ve cello aradan çekilince arabanın arka koltuğunda şarkıyı avaz avaz söyleyen Mete'nin sesini duyar gibi oluyorum. O seviyor diye aynı şarkıyı kim bilir kaçıncı kez dinliyoruz. Bir yaz sabahı onu yüzme kursuna götürüyorum. 7 yaşındaki Mete o kadar mutlu ki şarkıyı isterse 10 kez daha dinleyebilirim. İçimden gerilen cello teli bunları hatırlayınca kopup ciğerimi çiziyor. Bir ışın kılıcı bilincimi kesiyor. Gözlerim babamı arıyor. Ama onun az önce kaybolduğu merdivende kimse yok. İnsanın ölü ve her şeyi bilen bir babasının olması bile bazen faydasız. O an anlıyorum ki böyle olmayacak. Amaca ulaşmak istiyorsam aklıma mukayyet olmam gerek. Madem buraya kadar geldim ve iyi kötü bir planım var, her şeyi mahvetmeden önlem almalıyım. Duygularla arama mesafe koymalıyım. Şarkılarla, anılarla ya da doğru kullandığı takdirde işime yarayabilecek başka ayrıntılarla. Ayrım sonu. Sayfa 24. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Jacqueline Dupré. J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E D-U-P-R-E Schubert. S-C-H-U-B-E-R-T.